Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Burada bir tane portakal.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Alkış sesini başlasın. Hoş Sohbet Sokağı'nda yürüyüşümüz. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Didem Güler'i ve Özlem Öztaş'ın hazırladığı Hoş Sohbet Sokağı programına. Bu sözde bir program gibi görünüyor olabilir ama pek çok şey öğrendiğimiz. Hoş Sohbet Sokağı'nda adım adım yürürken bambaşka yerlere uğradığımız ve yenileri eklediğimiz bir program. Yeniler derken elbette bilgi anlamında yeniler ekliyoruz. Pratik anlamında da sonra da hayatımızda. Çift 0-90-312-463-34-19 ve 463-34-21 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da yerimiz var. Hoş Sohbet Sokağı. Ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle mobil uygulamasından da dinlemeniz mümkün. Tolga Kök'ten güzel bir şarkıyla başlayalım Hoş Sohbet Sokağı'na. Genç Osman, hadi bakalım dinleyelim.
Uzun zamanlar oldu, bu yürek yoruldu. Bazı şeyler değişti, sen buralara gelmeli. Geçen yıllarla birlikte acılar hafifledi. Korkmuyorum artık senden, dedi sensiz kalmaktan. Sen ol ya da olma yanında, mecbursun yaşamaya. Varsın kalsın her nasılsa. İster yakın ya da uzakta, unutulur her şey zamanla. Artık üzülmek yok bir daha. Bak keyfini yaşamaya. Bazen durgun bir anımda, dönüp dolaşırken aklımda. Neden nasıl diye sorsam, cevabı yok olanların. Yüreğinden kim kimi sildi, yara kim neden gitti. Artık hiçbirinin önemi yok, geri dönmenin yolu yok. Sen ol ya da olma yanımda, mecbursun yaşamaya. Varsın kalsın her nasılsa. İster yakın ya da uzakta, unutulur her şey zamanla. Artık üzülmek yok bir daha. Sen ol ya da olma yanımda, ölmedim hala ısrarla. Yaşıyor benden ne kaldıysa. İster yakın ya da uzakta, unuturmuş insan zamanla. Artık üzülmek yok bir daha. Bak keyfini yaşamaya.
Dinleyenlerimiz, sömestre tatilinin sonuna yaklaştık. Bu öğretim yılının ilk dönemi artık geride kaldı. Şimdi bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yine okul, dersler, ödevler, sınavlar, yetişme telaşı ve tabii ki beraberinde gelen bir stres. İster 7 ister 17 yaşında olsun, çocuklarımız her yaşta stres yaşıyorlar aslında. Eğitim sistemi çok yüklü, öğrenilmesi gereken çok şey var ve ödevler dağ gibi. Düşünmesi bile gerçekten çok yorucu. yorucu oluyor zaman zaman ama yeni döneme bu karamsarlıkla başlasın istemeyiz tabii ki çocuklarımız. Biz ebeveynler konuşuyoruz kendi aramızda ve biz bugün okulu, ders çalışmayı zevkli hale getirmek mümkün mü diye konuşacağız ve bununla beraber pek çok soru var aklımızda. Öğretmen ve kariyer danışmanı Özlem Alparslan Günay bizimle birlikte. Hoş geldiniz Özlem Hanım.
Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum.
Ve psikolog Fatma Narman'la da konuşacağız elbette. Yine çocuklarımız hakkında hoş geldiniz.
Hoş buldum. Çok teşekkürler Yasemin Hanım.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, evet, acaba okulu ve ders çalışmayı zevkli hale getirebilir miyiz? Çalışmak için motivasyon ve iç disiplin nasıl sağlanabilir? Okul ve sınav başarısı için neler yapmalıyız? Bunların hepsi birer konu başlığı. Fakat biliyorum ki Özlem hocamız bize birebir yaşayan bir insan olarak çok farklı şeyler söyleyecektir. Fatma hocamsa zaten bambaşka bir yerden girecekler konuya. Evet, söz sizde. Buyurun, mümkün müdür?
Çok teşekkür ederim tekrar. Aslında ben tam da evet dediğimiz gibi tatil döneminin sonlarına doğru evde artık hadi ödevlerini tamamla, tatili bomboş geçirdin söylemle ufaktan başlamıştır diye düşünüyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır her yaş grubunda öğrenciyle çalışma fırsatı buldum.
Öncelikle siz şu anda ne yapıyorsunuz? Bize onu da bir anlatabilir misiniz o zaman?
Aslında şöyle, ben psikolojik danışman ve rehber öğretmeni.
Rehber öğretmen.
Kademe aşamasında şu an lise kademesinde görev alıyorum.
Bir devlet okulunda mı görevlisiniz?
Bir özel okulda.
Özel okulda
evet,
görevlisiniz.
Çok değerli. Peki. Bir özel okulda çalışıyorum. Ve aynı zamanda öğrencilerin kariyer planlaması, alan seçimi ve ders çalışma sistemi üzerine kurguları birlikte oluşturuyoruz.
Zaten kariyer planlaması dediğimiz anda aklımıza direkt zaten hani lise mi gelmeli?
Aslında lise gelmemeli. Biraz da bahsedeceğim nokta burada. Biz verimli çalışma, başarı, işte sınav sonuçları vesaire derken aslında en temel noktayı kaçırdığımız için çok sık yardıma ihtiyaç duyuyoruz. Ben o yüzden önce bir başarı algısından başlamak istiyorum. Şimdi tabii ki her ebeveyn çocuğunun başarılı olmasını istiyor. Çocuklar da bunu istiyor. Ama günümüzde başarı algısı değişkenlik gösterdi. O yüzden biz kariyer ve meslek planlamada da artık ölçüt olarak ya şu kesinlikle iyi bir şey diyemiyoruz. Biz gençlerin eğitim hayatına dahil olduktan itibaren ilk adımda kendini tanımasını hedefliyoruz. Kendini tanıyan birey kariyer seçimini, alan seçimini, planlamasını kendi yapabilir hale gelebilir. Buyurun.
Peki Fatma Hocam, burada bir soru soracağım. Bu süreç, yani çocuğun kendini tanıması ve ne istediğini bilmesi süreci, yani kaç yaşına kadar soru işaretleriyle doludur ve sonrasında ne zaman bu evet artık bu çocuk bunu istiyor diyebiliriz?
Şimdi öncelikle çocukların en iyi kendini tanıdıkları zaman okul öncesi dönemi. 5-6 yaş.
Ay evet.
İlgi alanları, hobileri, merakları. Çok kuvvetli. Ondan sonra ilkokula büyük bir hevesle başlıyorlar. Yeni bilgiler, öğrendikleri şeyler. Fakat şöyle bir şey eğitim. Bir 100 metre koşusu değil. Uzun bir maraton.
Tabii.
O maraton süresince kendilerini kaybettikleri, ilgilerini kaybettikleri, meraklarını kaybettikleri, büyümenin getirdiği bir sürü dertle bir ara bir kayboluyorlar. Ama özellikle işte çocuğun kişiliğinin şekillendiği zamanlar dediğimiz 3-6 yaş arasında biz ne ekiyorsak onun devamı geliyor. O sebeple bir ara kaybediyor olsalar da eğer biz bazı şeyleri sevgi tabanıyla vermiş isek, çocukta zorlandığı zamanlarda mücadele etme gücü, başarısız olduğunu hissettiği anda ya ben başka şeylerde başaramadım ama şunları şunları yaptım, bunun için de biraz çaba göstermeliyim. Genç dostumun söylediği o iç motivasyon, sizin de bahsettiğiniz, kaybolsa da tekrar geliyor. Aslında gençliğin en böyle başımızda kavak gelir nestiği zamanlarda üniversite seçimi, meslek seçimi geliyor. O yanılgılara daha az kapılabilmek için o süreçleri kıymeti değerlendirmek gerekiyor. Son ana kadar fikirler de değişiyor. Evet, lisede bölümler var, MF, TM diye ama 3. sınıfta, yani 11. sınıfta bölüm değiştirenler, alan değiştirenler de var. çoğu da çok doğru isabetli kararlar yapıyorlar. Biraz zoru seçiyorlar ama işte o süreçte de özellikle rehberlik uzmanı, psikolojik danışman arkadaşlarımız lisede çalışıyorlar. Onlar çok etkinler, çok iyi yol gösterici olabiliyorlar. Hem bireysel çabalarıyla hem de bazı testing yöntemleriyle ebeveyn etkileşimini de arttırarak çok iyi rehberler olduklarına inanıyorum.
Özlem Hanım, aslında Fatma Hocam çok güzel bir şey söyledi. Bu uzun soluklu bir maraton. Hani sadece bir yılın işi değil, iki yılın işi değil. Ta bakın nerelere kadar indi. Yani anaokulu, okul öncesine kadar indik. Yani o verdiği sevgi, güvenle birlikte. Peki siz özellikle o iç disiplin konusunda hala lisede bunu oturtamamış öğrencileriniz var mı?
Tabii ki var. Çok da fazlalar aslında. Bu ihtiyaç durumu aslında gençlerin içerisinde bulundukları bu ilkokul, ortaokul ve lisenin ortak sonucu. Şimdi öğrenci ilkokula gidiyor. İlkokula bir sınıf öğretmeninin liderliğinde çok güzel bir süreç geliştiriyor çoğu. Ödevlerini yapıyor, geliyor hemen. Hiç unutmuyorum, bir öğrencim vardı, annesiyle konuşurken anlattı.
Kaçıncı sınıf?
Birinci sınıfta, yeni başlamıştı. Öğretmenim geliyor, hemen üstünü bile değiştirmeden ödev yapıyor demişti. Şimdi bu sisteme alışan aileler, ebeveynler bakıyorlar, çocuk ilkokulu bitiriyor, ortaokula geçtiğinde bir öğretmen liderliğinden birçok öğretmene geçiyor. Ve ilk kriz aslında 5. sınıfta başlıyor. Ve orada ödevler aksıyor, işte aile beklediğini göremiyor, bu sefer çocuğa karşı ne yazık ki olumsuz söylemler geliştiriyor. Çünkü o dinamiği kırmak istemiyor. Ancak bu kırılması gereken bir dinamik. Yani hocam da bahsedecektir. Hani orada farklı bir sorumluluk algısı, farklı bir süreç geliştirmesi gerekiyor. 5. sınıfta ilk krizler yaşanıyor. Ve 6, 7 baktık, hadi 8 geldi LGS senesi. Liselere giriş sınavı olacak ve bu sefer de tamamen bir matematiksel bir sınava hazırlık kurgusunun içine düşüyor çocuklar. Ve kimi özel okullar ya da devlet okulları 7. sınıftan itibaren bu sistem başlıyor. Ve çocuk 7-8'i bir maraton şeklinde geçiriyor ve kazanıyor, kazanmıyor. Bu kazanma algısına tırnak içinde söylüyorum. Yani LGS tercihleri çok sığ bir tercih. Çünkü çok fazla okul yok. Çocuk belli bir dilim yapsa da belli bir noktaya gelemiyor. Dolayısıyla tırnak içinde söylediğim başarı başarısızlık durumuyla 9. sınıfa liseye başlıyor. Ve ikiye ayrılıyor çocuklar. Ben geçen sene çok yoruldum. Liseye hazırlandım, sınava hazırlandım. Bu sene hiçbir şey yapmayacağım. Bakın hocamın da dediği gibi.
Halbuki bir de şöyle bir gerçek var ki 9. sınıf çok önemli.
İlk sınavın temel.
Değil mi? Aynen çok önemli.
Üniversite sınavı iki uçlu bir sınav. TYT ve AYT. TYT'nin ilk temelinin atıldığı sene 9. sınıf. Evet. Ve 9. sınıfta ortak dersler var. Biliyorsunuz alan seçimi olmadığı için birçok ders var. Ve ben bıraktım dediği noktada aslında sıkıntı tekrar başlıyor.
Çok oluyor değil mi hocam? Yani 9. sınıf kayıp bir sınıf gibi. Çünkü çok güzel özetlediniz. 8. sınıftaki o sınavın ayak sesleri 7. sınıfta duyuluyor. Gerginlik kaygısı, yetişemeyeceğim. Önümüzdeki sene sınavım var. Çok güçlü bir eforla hazırlanıyor. Sonucuna göre de 9. sınıfa başlıyor. Ve hakikaten gençlerin salmak dediği, bırakmak.
9. sınıf.
Evet, haksız da sayılmazlar. Mental olarak çok yoruluyorlar belki ama işte orayı da iyi yönetebilmek.
Orada ailelerin... da bir tatil var Fatma Hocam. Nasıl? Arada da tatil var. Ne salmak ne? Bir yıl salınır mıymış? Tatilde sal gitsin yani.
Ama 9. sınıfı tutunanlar 10. sınıfta
başarılı oluyor değil
mi? Başarılı oluyorlar ya. Fakat 10. sınıfta da genel olarak şunu rastlıyorum ben gençlerimizde ve danışanlarımda. Grup lideri olmak, bir grubun içinde olmak, kendisiyle ilgili ailesiyle başa çıkması gereken mücadelelerin, duygusal iniş çıkışların, flörtlerin, aşkların yoğun olduğu. Yani 9. sınıf çok kıymetli, 10. sınıf daha kritik. Hatta yeni süreçte diyorlar ki nasıl olsa 11. 12. sınıfta çok yorulacağım, ben 10. sınıfı askıya aldım diyenler de oluyor. İşte oralarda böyle birazcık sinyaller kendini gösteriyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz biz evet, de evet, uzmanlar evet. olarak.
Tabii, tabii. Peki sizin işte bu yaşadığınız süreçte hani örnekler de çok kıymetli aslında. Birebir yaşadığınızda işte gerçekten yelkenleri suya indirip sonradan yo bu böyle olmayacak diye yoluna dimdik devam eden öğrencileriniz oldu mu Özlem Hocam?
Oldu. Hatta ilk mesleğe başladığım yıl son 1,5-2 ay kala birkaç konuşma yaptığım öğrencilerim, gönülden konuşma yaptığım öğrencilerim. Çünkü aslında biz çocuklarla, gençlerle iletişimde hep samimiyet ve gönül bağını kullandığımız takdirde işte bu bahsettiğimiz başarı, çalışma, odak, yani bunları aslında bu şekilde yakalayabiliyoruz. Bu yakınlıkla, yaşım da ilk mezun olduğumda onlara zaten çok, çok yakındı. Hiç unutmuyorum, bir eşit ağırlık sınıfıydı. Yaparız dedim. Yani gerçekten bunu yaparız. Ben sizi birebir takip edeceğim. Günlük her şeyinizi takip edeceğim. Ve yaptık. Hatta böyle sosyal medyada bir şeyler paylaştığım zaman şey diyorlar. Hocam siz bizi kazandırdıysanız herkesi kazandırırsınız diyorlar. Aslında güzel. Kendileri kazandı. Ben Hiç hiçbir şey yapmadım onlara. Sadece o vazgeçmişliklerini bir şekilde geriye çevirdik. Tabii bu o dönem daha mümkündü. Şimdi pandemi geçiren gençlerde o kadar da aslında etkili olamıyoruz.
Öyle mi? O kadar önemli bu pandemi hayatımızda.
Ben etkisinin çok büyük olduğunu
neleri akamete uğrattı bu bizim hayatımızda?
İletişim. En başta iletişim. Çocukların kendi içine dönük, hocam da bahsedecektir. Kendini içine dönük bilgisayar ve sanal ortamdaki ifadelerin daha güçlü oldu. Ama sosyal hayatta ifadelerin daha kısıtlı olduğu bir süreç oldu. Ve bu da aslında bize belli bir duvar ördü.
Peki bu gerçekten bu kadar genelleme yapılacak bir şey mi Fatma Hocam? Yani hani yani pandemi böyle yaptı çocukları deyip işte mesela ben kendi çocuğumda bunu gözlemlemiyorum. İkisinde biri ilkokul 1'de yakalandı o sürece. Diğeri de işte orta 2'de yakalandı. Ama böyle bir şey görmüyorum ben. Peki yani bu kadar yaygın mıdır bu gerçekten?
Çok yaygın.
Çok yani şanslıyım o zaman.
Ülkemizde de yurt dışındaki araştırmalarda pandeminin başlamasıyla beraber iki alanda çok kuvvetli araştırmalar yapıldı. Bizim gördüğümüz ve ihtiyaç duyduğumuz ilk anlamda sağlıkla ilgiliydi. Yani nasıl baş edeceğiz? Tabii. Nasıl kurtulacağız? İkincisi de eğitimi ve çocukları, gençleri nasıl etkileyecek? Sizin anneliğiniz, kişisel becerileriniz, evlatlarınızın kişiliği ve erken yakalanmış olmaları
belki de
sonrasının tamiratını ve sizin şekillendirmenizi kolaylaştırmış.
Zaman erken yakalanmak bence çok önemli arasında söylediklerinizin.
Ama genç meslektaşımın söylediği şey gerçekten çok belirgin. Sadece bu yaşlarda değil, daha küçük yaşlarda da çocuklarda izolasyonun, okula tepkilerin çok kuvvetli olduğunu, psikosomatik dertlerinin olduğunu da biliyoruz.
Aslında ilkokul bir de çok zor.
Çok.
Değil
çok
mi?
Zor.
Yani tam hani başlayalım, ay yaşasın okula başlayacağız derken birden daha evde okul var.
Tabii.
Nasıl bir şey
tabii,
bu?
Tabii. Diye.
Tam bir bocalama.
Evet.
İkinci sınıfta kolaysa o çocuğu okula götürün ama kimi zaman da çok kolay çünkü o kadar hasret ki o sosyalliğe. Bir de o var.
Evet. Sosyalliğe çok hasretler fakat insan doğası da tembelliğe çok yatkın. Yani zorlanmayı sevmiyoruz. Hiçbirimiz sevmiyoruz ki çocuklar bunu çok daha doğal yaşıyorlar ve yaşadıkları şeyin içine bir anlam ve mana yok ise sanki hep aynı şeyleri yapıyorlarmış gibi geliyor. Sabah kalk, okula git, ders dinle, tekrar gel, ödev yap, eve taşı, etüde git, sınava gir falan derken işte o zaman az önce sizin söylediğiniz gibi çok kıymetli bir şey söylediniz. Çocuğa konuşmak yerine çocukla konuşmak. Dilden değil kalpten konuşmak. Hani bir sınıf var benim geliştirmem ve desteklemem gerekir yerine bir sınıfta 10 tane farklı kişilikte, farklı ihtiyaçta, farklı ailevi tecrübede, farklı anlama ve ilgi kapasitesinde gençler var diyerek yaklaştığınızda o çok ihtiyaç duyulan iletişim, samimiyet ve gerçek bir ilişki ortaya çıkıyor. Evet, evet. O zaman kazanıyoruz. Çok aileler için de böyle okul alanında çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitimciler içinde.
Evet, psikolog Fatma Narman bizi başka bir şeye götürdü aslında. Aklıma başka bir soru getirdi. O zaman Özlem Hocam, bizim okul başarısı için bize hani hap niyetini söyleyecekleriniz var mıdır?
Var aslında. Bunun üzerine çok çalışıyoruz, çok gözlem yapıyoruz. Birincisi bireyi kendini tanıması dedik. Ailenin de çocuğu tanıması ve ondan beklentilerini buna göre yönlendirmesi.
Sözünüzü bölüyor olacağım belki ama lütfen unutmayın siz orada. Ama sonra ben unuturum diye sormak zorundayım. Şimdi siz dediniz yani ailenin de çocuğu tanıması. Gerçekten aileler çocuklarını tanıyorlar mı? Sizin gözlemleriniz, tecrübeleriniz neleri gösterdi bugüne kadar size?
Bence tanıyorlar. Büyük bir kısmı tanıyor. Güzel. Ama yanlış bir taktikle ilerliyorlar. Yani onların eksiklerini, fazlalıklarını, yetkinliklerini çok iyi tanıyorlar. Ama söylem dili farklı olunca araları açılıyor.
Değil problemimiz ne o zaman? İletişimde kullandığımız yanlış bir şey var o zaman anladığım.
Evet, beklentiler diyebilirim. Yani aslında ebeveynlerin de bu aslında gençlerin yaşadığı şeyler ebeveynler de yaşıyor. Yoğunlaşan uyarıcılar, uyaranlar, güçlükler içerisinde kaygı yaşayan anne baba çocuğa kaygı olarak söylemlerini geliştiriyor. Bunu yapmazsan bu olur, şunu yapmazsan bu olur. Bakın ben son 3-5 yıldır özellikle pandemi döneminden de itibaren çok okuyan anne babalar görüyorum. Çok işte sosyal medyada videolar izleyen ve buralardan faydalanmaya çalışan aileler görüyorum. Ama diyorlar ki yine yanlış yapıyoruz. Çünkü çok panikler. Yani bundan belki 20 yıl önce anne babanın masaya yumruğunu vurup iddialı yaklaşımları şu an o yumruk masaya masanın üzerine kalkıyor ama masaya vurmuyor. Çünkü ya yanlış yaparsam ya çocuğum benden uzaklaşırsa ve bu sayede iletişim.
Çok okuduğumuz için mi böyle oluyor?
Aslında çok okumak değil. Bu anlamda çok faydalı bir şey bu. Ama öğrencinin bireyinde ya da o çocuğun bireyinde yaklaşmıyoruz. Hocalarımız çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Ama o çocuğun yaşantıları ona uygun mu? O davranış kalıbına uygun mu? Yani aslında biz benden çıkıp bir anne beninden, bir baba beninden çıkıp teknik kuralların olduğu bir bene kendimizi uyarlamaya çalışıyoruz. Psikolojide bu varmış şöyle davranayım. Şurada bu varmış böyle davranayım.
Ebeveynden bahsediyoruz şu
anda. Evet ebeveynden bahsediyorum. Dolayısıyla bu da her zaman çocukta karşılık bulamayabiliyor. Çocuk belki bizim çok alelade bir söylemimizi bekliyor. Ama biz her zaman daha kuralcı yaklaşmaya çalışıyoruz. Bu da ne yazık ki o arayı birazcık açıyor. Ama dediğim gibi bence çok ilgili ailelerimiz var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar, karmaşa halindeler. Ben onlara hep şunu söylüyorum. Sevgi dili. Çocuğunuz ne yaparsa yapsın, okul başarısı, hayat başarısı fark etmez. Ne olursa olsun sizinle hiç konuşmasa bile bir gün döndüğünde sizinle konuşma ihtiyacı duyduğunda elini uzattığında elinizi uzatacağını bilsin. Bence en güzel taktik, en güzel psikolojik yaklaşım. Yani hocam da tabii ki şey yapacaktır ama naçizane benim olayım bu. Ortak paydada buluşabilecek bir yakınlık oluşturabilmek.
Bu söyleminiz bana bir anıyı hatırlattı. Bundan 8-10 yıl önce bir liseli delikanlı ki şimdi mimar oldu.
Maşallah.
İlk seansımızda eğildi ve bana sanki birilerinden bir şey saklarmış gibi fısıltıyla dedi ki siz annemle babamdan yana mısınız yoksa okul ve öğretmenlerimden yana mısınız? Yani
ben senden yanayım.
Aynen aynısını söyledim ben senden yanayım. Şimdi hakikaten çocuklar da sorumluluklarının bilincini hatta daha da fazla yük taşıyorlar. Bir şey olmak istiyorlar, bir şey yapmak istiyorlar. Fakat çeldiricileri de çok kuvvetli işte. Telefonlar, akranlarının konuştuğu şeyler, akran içi iletişim, o çeldiricilerin içinde her şeyden soyutlanıp derse odaklanmak da kolay bir iş değil. Yani eskiden şöyle sahneler vardı filmlerde de çocuklar aşağıda top oynarlar, işte bir cam kırılır, teyze der ki ya da anne alır topu der ki hadi artık içeri. Oyun bitti. Gelirlerdi top olmayınca ama şimdi oyun evde. Arkadaş evde, cep telefonlarında. Bir de az önce konuşulduğu gibi anne ve babanın mekanik tavırları, kendi korku ve kaygılarından gelen tavırlarıyla çocuk yalnızlığı da seçiyor ama çok ihtiyacı var. Kendisine inanan ve farklı bir şekilde yaklaşan. Az önce dediğimiz
hani azıcık öyle de bırakmak lazım mı Fatma Hocam?
Biraz da bırakmak yani lazım. Hani, evet. Çok üsteliyoruz.
O da bir ihtiyaç şimdi sanırım onun
kesinlikle
için.
Kesinlikle ihtiyaç. Çünkü onlar da bir birey. İster 5 yaşında ister 10 yaşında. Çok sıkarak, çok üzerine düşmek de hata. Kendi haline bırakmak da bir mentöre, bir rehbere ihtiyaç duyuyorlar. O sebeple anne ve babalık da kolay bir şey değil. Yani klasik ben şunu öğrendim ya da az önce söylendiği gibi bir sosyal medyada çok kıymetli bir bilgi bile olsa onu copy paste yapar gibi çocuğa yapıştırarak olmuyor. O zaman bizim sınav kaygısı dediğimiz şeyler başlıyor ki sınav kaygısı da özünde aslında sınavla da doğrudan alakalı değildir. Başaramama. Yapamama korkusudur. Bir deney yapılmış, çok ilginç sonuçları. Dönem başlamış, kaçıncı sınıf öğrencileri olduğunu bilmiyorum ama herhalde üçüncü sınıf ve sonrasında değil mi yazılı sınavlar yapılıyor. Evet. Öğretmen matematik sınavı yapıyor. Birinci sınava kadar olan sınıfta çözdükleri birebir aynı soruları soruyor. Ama başarı oranı çok düşük.
Aa,
evet.
Çok ilginç.
Çok ilginç yani çalıştıkları şeyler, alışkın oldukları şeyleri bile bu sorular zor, yapamam, matematik zor korkusuyla. Ve hoca diyor ki ortalama 80 alabilecekleri sınıftaki çocukların not olarak alabilecekleri bir sınav ortalaması 55 civarındaymış. Yani bu yapamama ve başaramama.
Biz bunu şartlı refleks mi diyoruz?
Vallahi şartlandırıyoruz da biraz.
Sanki değil mi?
Çocuklarımızı çünkü çocuk çalıştı ama yapamadığı bizden duymak yerine yani anne babadan. Az çalıştı, çalışmadı, çalışsaydı yapar diye tercih ediyor. Her türlü başarının yüceltildiği bu ve etrafında başarılı insanların olduğu ama o süreçlerden hiç kimsenin bahsetmediği ortamda çocuk da yapamayacağını düşündüğü için de bir anlamda çok da ilgilenmiyor bazı şeylerle.
Evet. Şimdi o zaman burada çok ince bir denge mi vardır Özlem Hocam? Yani hem bir taraftan yüreklendireceğiz, hem bir taraftan sanki biz bir kenardayız sadece gözlemci gibi duruyormuşuz gibi. Yani ebeveyne düşen görevler nelerdir? Ve aynı zamanda yine benim çok ilgimi çeken bir konu Fatma Hocam'ın söylediği telefon mevzu.
Evet.
Yani kim arkadaşlarım söylüyorlar diyor ki işte ilk dönemdeki Kasım öncesindeki notları çok düşüktü. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. İnterneti kapatacağım evde dedim. O zaman çok büyük bir infial oluştu. Ya da telefonu ben sana sınırlı vereceğim dedikten sonra sınırlı verdim. Ve notlar şu anda çok güzel diyeni de gördüm. Ondan sonra telefonun cinsini değiştiren akıllı telefon değil de sadece işte şu anda biz dinliyordur bizim yayın şefimizin kızı mesela bu yıl 12. sınıf ve üniversiteye girecek. Ve işte tuşlu telefon ancak iletişim kurabilmek için bu yıl böyle. Bu aynı zamanda okul, dershane ve velinin de desteğiyle oluşan bir yöntem. Yani evet telefonu bir ayrıca ele alalım. Onun dışında biz ebeveynlerin duracağı işte o ince çizgiyi de belirleyelim.
Evet, aslında bahsettiğimiz şeyler hepsi işbirliğinde olması gereken bir şey. Çok güzel bir şey söylediniz. Okul gidiyorsa dershane, alıyorsa özel ders ve aile ve genç. Hepimiz işbirliğinde olmak zorundayız. Çok yoruluyorlar.
Gence rağmen işbirliğinde olunur mu?
Şöyle olunur, onu da işin içerisine katarak. Yani bir ekip olarak. Aslında ben özellikle lise grubundaki çalışmalarda ve iletişim süreçlerinde bir ekip olmayı faydalı buluyorum. Çünkü bir öğretmen olarak çocuğa yaklaşırsanız o tam olmuyor. İşte bir anne baba nasıl söyleyeyim? Otoritesiyle yaklaşırsanız bazen ara açılabiliyor. Ama bir ekibiz. Biz bir ekibiz dediğimiz noktada işte bu bahsettiğiniz soruya da cevaben. Bir ekibiz. Belli noktalarda ben bir ekip elemanı olarak anne olduğumu varsayayım. Anne olarak bu ekip elemanında bazen seni kontrol edeceğim. Bazen senin orada sapmalar yaşadığında kısıtlamalar getireceğim. Bu kısıtlama noktası çok önemli bir şey. Yoksun bırakma diyoruz biz. Ceza değil. Bir şeyi yönetemiyorsa Evet bir birey, evet onun hakları var, işte saygı duymamız gereken noktalar var ama bir şey de yönetemeyecek boyuttaysa kısıtlama boyutunu da biz değerli görüyoruz. Aynı şekilde sınava hazırlık dönemlerinde biz evet telefonları bırakın deriz. Bunu bazı çocuklar kendileri bırakır. Bizim en istediğimiz şey budur. Ve faydalı olur.
Allah Allah, var mıdır öyle
var,
çocuk ya?
İnanın var.
İsmini söyleyin şuradan.
İnanın
hiç çekinmeden var. İnşa
Furkan,
edelim.
Furkan diye bir öğrenci
Furkan
var.
Helal olsun
Furkan
sana.
Şu an sınavda hazırlanıyor.
Maşallah. Kendi kendine öyle mi demiş ya? Alın bu telefonu benden.
Şöyle ilk başta tabii krizler yaşanıyor evde. Bırak artık yapma etme. Sonra bir sınava giriyor. Deneme sınavına giriyor. Çok da aslında yeterli bir öğrenciydi. Baktı orada beklediğini, kendinden beklediğini bulamadı. Telefonu bıraktı.
Bir
şu an hiç telefon kullanmıyor. Aynen
ve başarı
öyle.
Yükseldi.
Evet, biz annesi üzerine iletişim kuruyoruz. Yani bu tabii ki en istediğimiz şey. Bu evet. İşte içsel motivasyon, farkındalık dediğimiz şeyin aslında dışa vurumu.
Tabii.
Ama olmuyorsa da bir yönetim organizasyonunda bir sıkıntı varsa o zaman da anne, baba ya ben alıyorum bunu, interneti kapatıyorum, işte bilgisayarı kaldırıyorum. İlk başta tabii şey, bir kurallar koyarak, sınırlamalar yaparak. Sınırlamaya uymuyorsa o zaman diğer yani bir anda da hani hemen hadi kaldırıyoruz atıyoruz değil
de.
O ekip bir karar alır, bir sınırlama yapar. Örnek veriyorum, cumartesi günü şu saat aralığında, pazar günü bu kadar. Ve o arada da o ekip elemanları da kendi sevdiği şeyleri yapar. Yani bir anne de baba da belki işte telefonla ilgilenir vesaire.
Biz de mi onu uyuyacağız?
Ben zaten hocam
öneriyorum
bahsedecektir. Ya yani rol model olayı çok önemli. Biz ne kadar etkili olabilmemiz için bizim de rol model olmamız.
O zaman
gerekiyor.
Biz de girelim YKS'ye. Olacak yani.
Oyun noktasında da bazen bunu kullanıyorum. Şimdi oyun bağımlılığı olan çocuklarım var ve artık evde sinirler had safhada. Kaldıramıyordu, edemiyordu işte bir şekilde ara bozulacak diye. O zaman diyorum ki çocuğunuz o konuda kendini demek ki yetkin hissediyor. O zaman oradan bir yol alın. Ya sen bu oyuna çok emek veriyorsun. O bayağı da ilerlemişsin anladığım kadarıyla. Bana biraz anlatır mısın? Ben de bir bakayım. İnanın benim oyunlarla hiç alakam yoktur. Hiç anlamam. Oyunların ismini öğrendim. İşte oradaki şeyler varmış. Seviyeler varmış. O seviyeleri öğrendim. Çünkü diğer türlü iletişim tamamen kapalı.
Anladım.
Oradan belki yol alabiliriz. Bu anlamda sınav hazırlık yılında ebeveynler bence bu kadar sorumluluk almalı. Ve bu en son raddede. Ama bazı çocuklar var. Yine örnekten gideceğim. Geçen görüştüm bir anneyle. Ben ne yapayım hocam dedi. Çocuk 12. sınıf, hiçbir şey yapmayın dedim. Çünkü o süreci o kadar iyi yönetmiş ve 12. sınıfa getirmiş ki onun artık hani bir yönetilmeye, yönlendirilmeye çok ihtiyacı yok. Ama ihtiyacı olanlar için birazcık bu diğer bahsettiğim taktikleri geliştirebiliriz.
Evet, o zaman birazdan da sevgili dinleyenlerimiz Fatma Narman'la, psikolog Fatma Narman'la bakalım biz ebeveynler ne yapmamız gerekiyormuş, onu da konuşacağız. Ama önce bir yeni Türkiye kulak verelim, bakalım fırtınalar esince neler olurmuş.
İşte yaklaşıyor fırtına, bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Geçmiş tükendi ne yarınlar, hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Thank you. yaklaşıyor fırtına. Bak yine yükseliyor dalgalar. Yıllardan sonra, yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar. Yıllardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar. Ne geçmiş tükendi, ne yarınlar. Hayat yeniler bizleri. Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Yollardan sonra, yollardan sonra yeniden yan yana onlar.
İnsanlık hali.
Tamam, hepiniz seviyorsunuz bu şarkıyı ama biz özellikle Özlem Alparslan Günay için çalmış olalım. Hocam dedi ki şarkıyı duyar durma, ay benim en sevdiğim şarkı, aynı zamanda Fatma Hocam da ve çok güzeldir dedi. Konuklarımız için çalmış olalım biz o zaman yeni türküden bu Fırtınaları. Evet, fırtınalar, bakalım neler getiriyor bize şimdi, bambaşka konularla birlikteyiz. Evet, bir öğrencinin temel sorumluluğu da aslında okula gitmek, ödevlerini yapmak ve bu çabasının sonucunda da sınıfına geçerek elbette üst sınıflara yükselmek ama ailelerin en büyük arzularından biri çocukların eğitim hayatlarında başarılı olmaları, biliyorsunuz. Evet, ailelere geliyoruz yavaş yavaş, küçük küçük adımlarla, ancak bunu isterken kimi zaman aşırıya kaçabilmekte, bu konuyu bir hırs haline getirmek ve dolayısıyla da çocuklarıyla da çatışma yaşayabilmekteler. Ebeveynlerin çocuklarının eğitimiyle ilgili yaptıkları hatalardan konuşacağız biz biraz psikolog Fatma Narman hocamızla. Evet Fatma hocam,
buyurun.
Biz yani acaba gerçekten bazı konuları hırs yapıyor muyuz? Yani bir anne baba çocuğu hı-hı, yerine bazen, evet, de hani çocuk duruyor sakin de anne hadi çalışsana, baba diyor ki kaç aldın ne yaptın falan diye, böyle biz mi çok hırslı davranıyoruz zaman zaman?
Yapıyoruz. Yani en yapmıyoruz diyenimiz dahi farkında olmadan bunu yapıyor. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle kıyaslıyoruz, yani kendi kafamızda kıyaslıyoruz. Mesela kardeşi yapıyor. Abisi neden yapmıyor? Ya da
bir de aynı anne babadan bunlar.
Tabii. Yani şöyle, dünyanın en iyi yöntemi de olsa çocukların kişilikleri ve algılamaları farklı. O yüzden Ayşe'ye Ayşe gibi, Ali'ye de Ali gibi yaklaşmak gerekiyor. Yani biz kişiye özel ebeveynlik yapmalıyız artık. Önceden de denirdi, beş parmağın beşi bir mi derlerdi, ama beş parmağı da aynı şey uygulanırdı.
Kişiye özel ebeveynlik. Hadi bakalım. Yani, yeni bir topik. Çünkü,
çünkü şimdi çocuklar, gençler bizi dinlemiyor diye yetişkinler arasında konuşalım ama şöyleyiz, biz de kolaycıyız. Yani onların ne kadar zorluklar içinde olduğunu aslında biliyoruz. Çünkü biz de kendi çağımızda bunları kendimize özgü yaşadık. Ama diyoruz ki güzel bir okula gidiyor, özel ders de alıyor, şunu da yapıyor, okulda rehberlik öğretmeni de çok iyi, bir de psikolog var, geriye çekiliyorlar. Halbuki çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu anne ve babasının ona olan inancı, gözünde yarattığı ışıltı, buna çok ihtiyaç duyuyor. Ayrı cephelerde gibi değil de, az önce ara vermeden önce söylediğiniz bana bunu çağrıştırdı. Biz aynı yerdeyiz, aynı yerden bakıyoruz. Düşüncesiyle çocuğu farklı sahiplenmek, bir de çocuk bizim çocuğumuz, tanıdığımızı zannediyoruz ama o psikolojik olarak da, gelişimsel olarak da, karakter olarak da farklı aşamalara giriyor. Aşamadan aşamaya geçiyor aslında. Her şeyini de bize anlatmıyor. Anlatmasına fırsat vermek gerekiyor. Ya da anlattığını zannediyor. O mesajları çok iyi almamız gerekiyor. Ama biz de kendi telaşımızda olduğumuz için... bunları göremiyoruz. Hı-hı. Sonra da dönüp baktığımızda eğer zamanda müdahale etmediysek, trafikte bir kural vardır, zamanda Hı-hı. verilmemiş sinyal sinyal sayılmaz diye. Hı-hı. Yani bize verdikleri sinyalleri her alanda eğer gözden kaçırıyor isek, sonrasında hatayı gördüğümüzde de hadi düzeltelim demek zorlayıcı oluyor. Çocuk Hı-hı. bunu kabul etmekten anne babanın uzağına düşmüş oluyor. Hı-hı. Ve bazen de bu bile isteye, o içindeki bazen ders stresi, bazen akran sıkıntısı, Hı-hı. bazen babayla çatışma öfkeyle ortaya çıkabiliyor. Hı-hı. Ya da vurdum duymazlıkla, çalışmayarak, mesela anne baba çok takılmışsa Hı-hı. başarısına, anne babayı mutlu etmemek adına da ya da onların söylediklerini reddetmek içinde bir baş kaldırı gibi düşünün, yapacağı varsa da yapmıyor. Belki bunun örneklerini siz okul yaşantısında daha çok rastlarsınız. Çocukların savunma mekanizmaları çeşit çeşit, tıpkı anne çok ve doğru. babaların yaklaşımları gibi.
Biz ebeveynler de öyle yani, bizim de çok farklı. İşte kimi zaman örneğin şunu soracağım ben. Biraz kendim gibi sanki, yani bu tip işte okuldaki gözlemlere güveniyorum. Öğretmenlerine güveniyorum. Hı-hı. Rehberlik öğretmenine irtibatına güveniyorum. Kendimin öğretmenlerle ilişkilerine güveniyorum. Onlara doğru bilgi veriyorum. Hı-hı. Ama ben hiçbir şekilde bu çalışma sürecinde ona hadi dersini yap demek istemiyorum. Hı-hı. Ya ben anneliğimi devam ettirmek istiyorum. Evet, tamam mı? Yani ben bir de ergenlik gibi bir dönemde Hı-hı. ben bu konuda kimseyle çatışmaya girmek istemiyorum. Yani o sorumluluğunu herhalde almıştır bunca yıldır. Hı-hı. Öğretmenleri zaten çevresinde ona bir şeyler söylüyorlar, uyaranlar var. Evet. Arkadaşları var. Ondan sonra bir şekilde başarılı insanları, örnekleri de görüyor. Dolayısıyla ben bir ebeveyn olarak sadece gözlemci olmak istiyorum. Bu da çok mu uzak bir duruştur acaba?
Aslında değil. Tabii ki şimdi verdiğiniz örnek ve sizin de kişiliğinizi az çok tanıdığım için bu programlarda için. Siz alan açmaya çalışıyorsunuz Hı-hı. çocuğunuza ve annelik önceliğini kullanmak istiyorsunuz. Bunu farkında olduğunuzun örneğidir bu aslında. Hı-hı. Ama bir grup anne baba da tamamen her şeyi okula bırakmış oluyor. Hı. Ya da çocuğuna hayır diyemediği için, kural koyamadığı için, kıyamadığı için de ve çatışmadan kaçınmak amacıyla da kendisini dışarıya çekiyor. Bazı ebeveynler işte yaşı 45-50 gibi olanlar, özellikle lise çağlarındaki çocukları için annem bana çok baskı yapmıştı şu mesleği seçti. Babam bunu olmam istiyordu. Ben yaptım ve mutsuzum. Ben çocuğumu kendi istediği şekilde kendisini yönetsin istiyorum diyor ve hiç karışmıyor. O zaman da gençler yıllar sonra 3-5 yıl sonra diyor ki annem ve babamın benimle ilgilenmesini isterdim.
Yol çizmesinden gibi görünebiliyor.
Öyle görünüyor.
O da kötü.
Evet.
O da kötü. Şimdi bir taraftan tam okula güveniyorsunuz, öğretmenlerine güveniyorsunuz. Ama işte siz de çatışmadan kaçmak için hani o sorumluluğunu bilir diyorsunuz. Ama işte diyelim ki bana diyor ki işte ya edebiyatta şimdi şöyle bir şey var dedin. Ha, edebiyat benim alanım. Git biz onu beraber hallederiz diyebiliyorum. Yani İngilizce tamam git onu çözeriz biz. Ha, matematik ben hiç anladığım bir konu değil şekerim diyorum. Yani yapacak bir şey yok. Ama elimi atabildiğim konularda ona destek olmak istiyorum. Ama hani sonunda gelen notlar da yorumsuz bende. Ha, iyi, fena değil. Yani 85 diyor, o da iyidir yani, problem yok. Yani bir zorlama yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmiyorum, hoşlanmıyorum belki bundan. Ya da bana da ailem bunu yapmadı. Onlar da benim sorumluluğu bir kişilik olduğumu bilerek bana sorumluluğu verdiler. Ve ben o taşın altından kendi başıma kalktım. Evet. Kendi başıma kalktım. Ama bana hiç kimse demedi ki ya sen niye 80 aldın, sen niye 90 aldın, niye çalışmıyorsun diyecek bir fırsat da bırakmadım kimseye. Dolayısıyla yani biraz hani acaba bir şey mi yapsak ki bu çatışmaları engellemek için ergenlerle? Çünkü bir de ergen. Bir de onunla baş etmeye çalışıyor. Bir taraftan hormonları var. Bir taraftan anne var. Bir taraftan okul var. Bir taraftan baba var. Bir taraftan kardeş var. Rekabet var. Aynen. Sınav var. Çok zor bir hayat. Çok zor. Bence.
Evet.
Kıyamıyor değilim ama ha. Kıyamadım düşünmeyin.
Çok zor bir hayat. İnsan ümit et. Müddetçe yaşar. Çocuklara hayal vermemiz gerekiyor. Yani bugün gerçek olan her şey ilk önce bir hayaldi. O yüzden zorluklarla karşılaştığı anda çocuklara evet biliyorum ya da bildiğimi düşünüyorum. Ne hissediyorsun? evet. şu anda? Hı-hı. Ya da bundan mutlu musun? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hı-hı. Ya da bu not senin için ne anlam ifade ediyor? Hı-hı. Demek gerekiyor. Ve evet. sonra da zorluklarla mücadele ederken evet farkındayım ama çok daha iyi bir şeye evrilecek. Daha kolay bir yaşantıya. Hı-hı. Bunun bu bir süreç.
Tabii.
Hep böyle olmayacak.
Tabii
bitecek. Ne zaman bitecek? İşte 1,5 yıl sonra, 1 yıl sonra bitecek. Liseliler için konuşuyorum.
Kaldı ki bizler de onların önünde örneğiz aslında değil mi Fatma Hocam? Siz evet. de çocuğunuzun önünde. Tabii. Ben de çok çalıştım. Hı-hı. Ve bak sonra Hı-hı. şimdi ne kadar rahat bir hayatım var. Sadece mesleğimle ilgileniyorum. Hı-hı. Evim ve çocuklarımla ilgileniyorum. Bak bu da çok güzel bir şey. Yani azıcık sıkılacaksın ama... Sonrasında bir ödülü var bunun.
Evet. O konuda ben bir katkıda bulunmak istiyorum.
Buyurun.
Aslında çok farkında değiller. Hı. Yani sizin çok çalıştığınızı, şu an iş hayatınızda işte mutlu olduğunuzu çok farkında değiller. Gençler şuna bakıyorlar. Hı. Şu anki başarı algısı o yüzden önemli. Ne kadar mutlu? Ne kadar para kazanıyor?
Para kazanıyor mu?
Ve işte istediği şeyleri yapabiliyor mu? Hı hı. Yani hocam da bir... parçada söylemişti. Süreçten bağımsız sonuçla çok odaklılar. Hmm. Yani şu an gençlere sorun. Ben kariyer çalışması yapıyorum. YouTuber olmak istiyoruz diyorlar. Hmm. İşte yazılımcı kod yazmak istiyorum.
Çünkü çok para kazanıyor onlar.
Evet. Çünkü hem çok para kazanıyor hem de çok rahatlar. Evet. Yani görünen profilde bu var. Hmm. Dolayısıyla ama bilmiyor ki onun arka planındaki sürece çok hakim değil. Hmm. Direkt sonuç odaklı. Hmm. O yüzden aslında yakındaki örnekleri çok göremeyebiliyorlar. Hmm. O yüzden ben genelde çevresini gözlemlesin isterim çocuklar. Evet biz 10. sınıfın 2. döneminde bir alan seçimi yaparız. O tarihe kadar anaokulundan ilk öğrenimlerden itibaren bir gözlem yapmasını. Bu gözlemi de nasıl gözlem yap diye değil. Ya işte X teyzen şu işi yapıyor. Hiç gördün mü ne iş yapıyor? Ben çok anlamadım. Bana biraz anlatır hmm. mısın? Bu sayede öğrenmesini. Şu an biz hedef koyan öğrencilerde baktığımız zaman anne babadan değil. Hatta bazen anne babanın tersi. Hı. Anne baba bankacıdır, kesinlikle bankacı olmayacağım. Ya da işte bu tarz şeyler de olur. Ama genelde çok yakın çevreden, işte ailenin bir akran sosyal çevresinden X kişisi işte şu mesleği yapıyor. Ben de o yüzden onu seçiyorum.
Bir örnek seçiyor kendisine.
Evet, mesela örnek veriyorum. Diş hekim var ailenin çevresinde. Hı hı. O hem iyi kazanıyor, hem iyi çalışıyor. İşte geziyor, tozuyor gibi böyle değişik bir hı hı. gözlemle tercih yapıyorlar. Ya burada aslında bizim baskın olmamız da istemiyoruz. Sizin söylediğiniz çok doğru. Anne anne olmalı. Anne evinde çocuğuyla paylaşımlarda bulunmalı. Motomot elinde bir not defteriyle bugün kaç soru çözdün? Evet. Ne yaptın? İşte denemende 100 net yapmıştın. Niye işte 110 olmadı? Gibi bir şey zaten iletişimi ciddi anlamda ayırt ediyor. Artı meslek seçiminde biraz önce söylediğiniz bir nokta var. Bununla alakalı son güncel bir veri var. Şu mesleği seç. İşte sen bunu oku çocuğum. Ben hep çocuğum bu mesleği olsun istemiştim. Ya da çevrede işte ailenin bir kültürü var. Hepsi hukukçu. Sen de hukukçu olacaksın. Hmm. Yaklaşımının biz son zamanlarda eskiden örnek veriyorum 90 doğumlu ile 2000 doğumlu arası gençler evet oluyordu. Okuyordu ve iş hayatına atılıyordu. Hmm. Ama artık hani 2000 sonrası gençler bırakıyorlar. Zaten genelde 2021-22 yılının verilerine göre o sene üniversite sınavına 2,5 milyona yakın öğrenci giriyor ve 798 bin öğrenci üniversiteyi bırakıyor. Yani %30 öğrenci neredeyse bırakıyor.
Kazanmış ama bırakmış, kazanmış, okumamış.
Evet kazanmış, belki ilk yıl okumuş, belki şehire gitmiş, belki gitmemiş ve okulu bırakmış. Hı-hı. Dolayısıyla ne oldu? Başa sardık. Hı-hı. Hatta çok yara alarak başa sardık.
Doğru.
O yüzden aslında bu ilk başta söylediğim başarı algısı, sonra hedef, doğru hedef koyma.
Evet.
Yapabilmek de önemli. Yani benim el yatkınlığım, yordamım yoksa işte kendini tanımak bu anlamda çok önemli. Ben buna yönelik bir meslek seçmemeliyim. Ben insanlarla iletişim kurmaktan hoşlanmıyorsam işte psikolog olmamalıyım. Ama bu yok ya, o birazcık daha iyi bir meslek diye yapılan tercihlerde hem iş hayatında çok mutsuz oluyorlar bitirebilenler, bitiremeyenler de bırakıyorlar ve başa. Maddi manevi çok fazla kayıp.
Evet, evet.
Şu an dershane ücretleri çok fazla. Özel okul ücretleri çok fazla. Dolayısıyla bu cefayı hep birlikte çekeceğiz. O yüzden bu alan seçimleri, meslek seçimleri, gençlerin tercihleri noktasında fikir vermeliyiz. Ama hani baskı unsurunu biraz ortadan kaldırmakta yarar var diye düşünüyorum.
Fatma Hocam, o zaman sizden böyle hani yine hap niyetine olacak belki ama özellikle ergenleri motive etmek için ne öneriyorsunuz?
Bir araştırma yapılmış. Ders çalışma, derse ilgiyle ilgili bir gruba bir konu belirlenmiş, iki grup seçilmiş. Bir gruba demişler ki bunu çalışın. Bir diğerine de demişler ki diğer çocuklara bunu insanlara ya da başkalarına fayda sağlayacak şekilde çalışın. İkinci grup çok verimli çalışmış, çok daha geniş bir platformda çalışmış. Yani bu şunu gösteriyor. Bir hedef belirlerken o hedefi başkalarına yardım, gelecekle ilgili daha iyi şeyler yapmaya evrilecek. Sadece başarı, para ya da kendisiyle ilgili değil.
Ama
daha insani ve farklı şekilde verir isek çocuklardan çok güzel geri dönüşler
çok
alıyoruz.
Çok kıymetli bence.
Bir diğeri de şu, çocuklar çok istedikleri bir üniversiteyi kazandıktan sonra vazgeçebilirler. Ailelere önerim şu, birinci sınıf, ikinci sınıf neyse, eğer iyi gitmiyor ise yine desteklesinler, yine sınava girsinler. Emin olarak bir bölümü kazanacaklardır. Çünkü eş seçimi gibi iş seçimi de hayat için çok önemlidir.
Çok teşekkür ederiz Fatma Hocam. Son rica nokta ederim. Bu eş seçimi gibi iş seçimi de çok önemlidir. Psikolog Fatma Narman'dan son noktayı duydunuz. Öğretmen ve kariyer danışmanı aynı zamanda Özlem Alparslan Güner, çok teşekkür ederiz. Hoş Sohbet Sokağı burada nihayetleniyor. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırladılar. Tolga Kökten'cimle çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, elimi tutup sokak boyunca yürüyüp insanlık hallerini bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.